Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhabalar, Medyascope Spor'un sunduğu ikilemin programına hoş geldiniz. Ben Yahya Kemal Doğan, Doğa Ürün ile birlikte bugün başlayacak Euroleague sezonunu değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldin abi, nasılsın?
İyidir Kemal'cim, selamlar. Heyecanlıyım abi ya, ben biliyorsun Euroleague ile yaşıyorum. Sen de aynı benim gibisin. Her zaman Avrupa basketbolunu daha üstte tutuyoruz ama bu yıl NBA programı da yapmayı planlıyoruz. Ama Euroleague bizim evimiz, yuvamız, canımız, ciğerimiz, her şeyimiz yani. Başlayacağı için de ekstra heyecanlıyım.
Evet abi, öncelikle takımlarımıza direkt geçelim. Anadolu Efes ve Fenerbahçe. Özellikle Fenerbahçe kadro yeniden kurdu. Neredeyse tamamı değişti. Anadolu Efes'te birkaç hamle yaparak tripit tamamlamayı istiyor bu sezon hedef olarak. Neler söylemek istersin takımların genel durumu ile ilgili?
Yani genel durumu şöyle, ya Anadolu Efes'te işte Larkin sakatlığı başlangıcı var. Fenerbahçe'de tamamen kadroyu yenilemiş bir durum var. Yani iki takımın da hem pozitif hem negatif tarafları var. İşte bir taraf Hugo Plastica'dan beri ilk defa yapılacak bir şeyin peşinde. Üçüncü şampiyonlukla, üst üste üçüncü şampiyonlukla Anadolu Efes ve hani Euroleague tarihinin de üzerinde, hani tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrolarından bir tanesi deniyordu zaten. Acaba hakikaten tarihin en iyi kadrosu mu? Sorusuna cevap bulabileceğimiz bir sezon girişi yapıyor. Fenerbahçe Beko ise koç değişikliği, şampiyon yani Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu bitirmiş Georgevich'ten sonraki koç değişikliğiyle birlikte enteresan bir tercih denmeyecek. Bence Euroleague'in eldeki havuzdaki en iyi koçlarından bir tanesi olan Itudis'le anlaştı ama Itudis'in de büyük bir sınavı var. Çünkü CSKA Moskova kadar derin bir kadrosu da yok bu sefer Fenerbahçe Beko'da. Biraz daha kendi geliştirmesi gereken oyuncular var. Biraz daha yükü daha farklı ağırlıkta olacak bir kadro yapısına sahip ve ondan bir merak da uyandırıyor. Ama tabii şeyde de izledik yani Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da izledik. Fenerbahçe'dense Anadolu Efes sezonuna çok daha hazır. Çok daha hazır giriyor ve eksiklerine rağmen çok daha hazır giriyor.
Evet, Fenerbahçe özellikle İtudis'in hep hazır oyuncularla çalıştığını görmüştük bugüne kadar. Bu sezon Fenerbahçe'nin özellikle uzun rotasyonu daha bir gelişme açık oyuncular. Motley olsun, Cekir olsun. Yani o yüzden İtudis'e daha bir farklı bir sınav verecek. Yani Banvit de biraz başarmıştı bunu zamanında ama epey bir süredir böyle gelişme açık oyuncularla çalışmadı. Genelde hep hazır oyuncularla çalıştı CSKA'da. Yani Anadolu Efes'te de Larkin'in 2 aya yakın bir sakatlığı var. Onun yerine de transfer düşünüldüğüne dair haberler de var zaten geçici olarak. Yani orada Larkin'in yokluğunda geçen sene çok yavaş girmişti Anadolu Efes sezona. Bu sezonda aynı şey olabilir yine. Ama Clyburn eklemesi tabii bir yandan geçen seneden farklı olarak daha iyi gösteriyor.
Ya şunu atlamayalım bak. Evet geçen sene yavaş girdi. Hatta Ergin Ataman takımları bazen yani genellikle sezona yavaş da giriyor. Ama şimdi Eurobasket'i bitirdi takımlar. Yani bir belli başlı bir form grafiği de aslında oluştu takım içindeki bazı oyuncular. Mesela Mitsic de oradaydı. Sırbistan milli takımda oynadı falan baktığında. Hani bu formu Eurolig'in ilk haftalarında taşıyacaklardı. Bir de şimdi Mitsic takım tek kaldığı zaman işte Larkin'in yokluğunda takım ciddi bocalama ihtimali vardı. Fakat şimdi bence Eurolig'in en gizli hırslı diyelim ona. Yani böyle çok hırslı ama bunu çok çaktırmayan oyuncularından bir tanesi Clyburn var. Yani Clyburn herhangi bir maçın 10 sayı geriye düşüren bir maçta bile maçı bırakmayacak bir isim. Yani 10 sayı, 15 sayı. Onlardan bile geri döndürecek potansiyel sahip bir isim ve daha hızlı başlayacaklardır. Ya Anadolu Efes'ten başladık galiba değil mi bu arada? Ben direkt başlamıyorum.
Evet başladık abi. Başlayabiliriz yani sorun değil. Başladık.
Tamam. Yani Ya Anadolu Efes'te de o yani Larkin'in olmamasını Clyburn üzerinden ben rahat kapatacaklarını düşünüyorum. Yani rahat olmasa bile tabii ki şu an Euroleague'in en değerli oyuncusu Clyburn ama şey Larkin ama Clyburn'u bunu bir şekilde örtbas yani üstünü örtebileceklerini düşünüyorum. Şimdi burada birkaç ekstra şey var. Bir tanesi 4 numara rotasyonu. Şimdi Anadolu Efes'in geçen yılki 4 numara rotasyonunda da problemler vardı. Bu yılki 4 numara rotasyonunda problem var. Yani geldiği günden beri Ergin Ataman'ın yüzü 4 numaradan gülmüyor. Ama Euroleague'de kimin yüzü gülüyor 4 numaradan dersen zaten çoğu takımın problemli olduğu bir kısım 4 numara. Genellikle 3.5'lar üzerinden bunu kapatmaya çalışıyorlar ve 3.5'ların en değerlisi şu anda kadroda Anadolu Efes'te. O da Will Clyburn. Şimdi Will Clyburn'un 4'e kaydı. Polonara'nın 5'e kaydı. Oyunlar da çok fazla izleyeceğiz. Yani bu kısa 5 ve işte daha atletik kısa 5 spacing yaratan kısa 5'te oyunları da daha çok göreceğiz. Bu Anadolu Efes için bir avantaj. Ama şimdi ilk yılki kadroda ilk yıl şampiyon olan kadroda Sertaç vardı. Larkin vardı. Misic vardı. Zaten onlar hep var. Sertaç spacing yaratıyordu. Uzundan şutör olduğu için. Larkin de Misic üzerinden de ister potaya penetre ediyorlardı, ister top dolaştırıyorlardı ve boş şutu buluyorlardı. Anadolu Efes'in genel hücum planı buydu baktım en basit tabirle. Geçen yıl Sertaç'ın olmaması takım içinde spacing problemleri yarattı ki bunu ilk 10 hafta çok ciddi hissetti Anadolu Efes. Fakat bunu takım içinde Misic ve Larkin rol dağılımları üzerinden Simon'un oyun kuruculuğuyla birleştirip çözdüler belli başlı periyotlarda. Bunu da kenara yazalım. Şimdi geçen yılki takımında şöyle bir farkı var. Moerman ve Simon gibi hatta bir yıl önceki takımda dahil buna iki tane beyin vardı. Şimdi Moerman 4 numaradaki katkısı sadece hücum olarak görmemek lazım. Moerman daima doğru yerde duran bir oyuncu. Yani hücumda o köşe şutörü tehdidini yaratabilen bir oyuncu. Bitirir, bitiremez. Ama bu tehdidi yaratabiliyordu. Simon da pas açıları olsun, 3 numaradan 2 numaradan oyun kuruculuğu olsun. Her şeyle mükemmel bir oyun kurucuydu Euroleague seviyesinde. Yani mastermind'di ya böyle dahi seviyesinde bir oyun kurucuydu Euroleague seviyesinde. Şimdi bunları da kenara yazalım. Ama bu yıl kadro tamamen atletizme evrilmeye başladı. Şöyle Clyburn'un eklenmesiyle ve Polonara'nın eklenmesi takımı otomatik olarak atletizmde seviye atlatmış durumda. Daha da farklı bir Efes izleyeceğiz 3. yıl. Yani 3 şampiyonluğun 3'ün tabii ki ortak noktaları var ama üçünün de hiç benzemediği noktalar da var. Anadolu Efes'in en büyük sıkıntılarından bir tanesi atletizmde guard'da değil ama yani uzun rotasyondaki atletizmde bu yıl onu kapattılar. Bu yılki en büyük problemi ki bence geçen yıldan da taşıyorlar bunu rebound problemi olacak. Sen ne düşünüyorsun Kemal genel olarak Anadolu Efes'le ilgili ve rebound
Evet
problemiyle ilgili fikirlerini de merak ediyorum.
abi. Yani rebound evet problem olacak. Özellikle hani Clyburn 4'e kayarsa yine problem olur ama Clyburn 3'te kalırsa onun rebound katkısı Efes'i belli maçlarda kurtarabilir. Hani Clyburn çok iyi rebound alan bir 3 numara yani 3 numara pozisyonu için. Ama 4'e kaydığında takım iyice kısalacağı için orada rebound sıkıntısı baş gösterebilir. Burada şey de farklılığı var. Efes'in bu sezon Zizic de buraya katıldı. Zizic sırtı dönük oynayabilen bir uzun. Yani Efes'te uzun zamandır böyle bir uzun yok. Yani belki en son Hırkaç'ın falan vardı. Yani sırtı dönük. Şey vardı bir de Sırp karşı Efes'e sakatlanan Nenad Kristić. Ondan beri yani
Kristić.
8-9 sene hiç sırtı dönük oynayan uzun oynamadı. Hep Alex Tyus, Dunston, Plyce, Sertaç tarzı uzunlarla yani ya atletik ya da dış şutu olan uzunlarla oynamaya çalıştı hep. Yani eski tip uzun ilk kez geliyor yani uzun bir adam falan bu Efes'e. Onun kullanımı da farklı bir opsiyon olarak fayda sağlayacaktır rotasyonda. Hani Ribant'ta dediğim gibi sıkıntı yaşayacaklar. Zizic de çok iyi üst düzey bir ribantçı değil. Artık o ribantı da kısaların yardımıyla işte Clyburn'un ribant yardımı ya da Misic'le Larkin'in daha konsantre olması. Ya, tabii Larkin 2 ay kadar olmayacak bu yani 10-12 maç civarı kaçırması bekleniyor onun. O yüzden
Senin
yani
biraz daha
ribantta
bilgin oluyor bu tür konularda. Bir transfer ihtimali var mı? Herhangi biriyle görüşüyorlar mı?
ya iki tane isim çıktı da o iki isimin de olmadığını okudum ama başka iki isim varmış. NBA'den, G-League'den galiba iki tane guard. İkisinden biri olacak diye okudum yani. Normalde
Yani
Campazzo'nun
genç,
adı.
evet Campazzo'nun adı geçtiğini ben de
Jovic ve
gördüm ama yani
Campazzo'nun adı geçti. Evet abi onların ikisinin de olmayacağını okudum ben sonradan. Yani bir tane geçici olarak işte 2 ay 3 aylık kontratla Amerika'dan bir kart alınabilir diye bir haberim var ya. Yani. Bu kadar.
Yani genç oyunculara yönelip, yani şu an Anadolu Efes böyle bir risk alabilecek şey var ya, potansiyeli var, gücü de var. Hani bir risk alıp belki Larkin Miss'i sezon sonu, ya Larkin kalır büyük ihtimalle, Miss için sezon sonu ayrılığında da bir alternatif yaratılabilir. Yani ya Adriyatik Ligi'nden, bence Adriyatik Ligi'nin hatta daha kurcalanması, sanki kendi Miss için'i yarat şeklinde, çok zor tabii. Miss çok, bir aynı zamanda EuroLeague seviyesi için bir genetik mükemmel adamlardan bir tanesi, yani o boya o atletizm falan birleşince, ama neden olmasın da deniyor yani, bir tane daha oyuncu yaratabilirler. Sence peki bu yıl Bryant'ı 3 numarada kullanıp Will Clyburn'u 4'e mi kaydırecek, yoksa Bryant'ı ikinci 5'ten mi getirecek?
Yani bence çoğunlukla ya başlangıç olarak Clyburn'u 4'e atmaz ama maç için yani hani starting five'de olmaz ama daha çok maçı oynayan 5'te dediğin gibi kullanabilir Bryant ve Clyburn'u yan yana. Ama daha çok ikinci 5'ten gider. Yani başlangıçta direkt 4 numaradan başlatmaz diye düşünüyorum Ergen Ataman Clyburn'u. Maç içinde hani rakibe göre yapılan hamle son periyodu ya da maç kapatan 5'i olabilir o. Clyburn 4, Polonara 5, Bryant 3, Mistich Larkin yanında. Gayet atletik bir 5 olur. Bu da Anadolu Efes zaten hep atletik takımlara karşı zorlanıyordu zaman zaman.
Evet.
Bunun da çaresi olarak böyle bir 5'te de kullanabilir. Bu da bayağı verimli olabilir. O yüzden o konuyu da sıkıntıları vardı. Onu aşmış oldu. Takım çok yaşlıydı zaten geçtiğimiz sezon. Biraz daha ortalama düştü gelen oyuncularla giden oyuncuların yaş farkından dolayı. Öyle yani.
Ama
Emek.
NBA'den bekle.
Evet
NBA'den
ama
bekle. Ben birazcık onu şey görüyorum ya. Ya iyi transfer ama, ya o 2 yıl önce çok iyi transferdi. 3 yıl önce mükemmel transferdi. ama bence artık giderek performansı düşüşte olan bir oyuncuyu aldılar.
düşüşte onun bir de şut ritmi çok şey oluyor, istikrarsız. Bir gün çok iyi atıyor.
Evet.
Ertesi gün ya da 3 maç üst üste çok kötü atıyor. Onun şut istikrarını yakalaması çok önemli olacak. Anadolu Efes'te düzenli süre almak istiyorsa. Tabii Polonara'nın da şutu o kadar güvenilir değil. O da iyi atsa da. O yüzden 4 numaradan şut alma konusunda biraz sıkıntı yaşayabilir bu sezon Ergen. O
Ya 4
ikisinden.
numaradan yani, ama şeyi yaratırlar ya. Polonara'nın ben Mbaye'den daha iyi şutör olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani fırsat verildiği noktada o köşe şutörlerini, ya bir de sadece biz catch and shot'la değerlendiriyoruz. Ahmet Mbaye'nin catch, yani yakala ve şut atı var, ama catch and drive'ı da var şeyin, Polonara'nın, baktığın zaman, ve çok daha atletik bir şekilde potaya gidiyor. Artı Will Clyburn'un atletizmi de var, ve Will Clyburn ya şeyi hatırlıyorsun, Darüşşafaka,
Evet.
Will Clyburn'u, Devlet kadrosunu. O Devlet kadrosunu, Will Clyburn'un şutu çok büyük şeydi, çok sıkıntılıydı. Hatta Euroleague playofflarında Real Madrid'de eşleşmişlerdi. Bu
Evet.
bir maçı çalmışlar mıydı neydi? Tabii 3-1 bitmişti o seri, yanlış hatırlamıyorsam. Orada en büyük farkı yaratan şey Pablo Laso'nun, ki Obradoviç de lig maçlarında Darüşşafaka aynı formülü uyguluyordu. Clyburn'u 1,5 adım, hatta 2 adım geriden savunuyorlardı. Ve Clyburn'u şut çekliyorlardı. Clyburn da o şutları atamadığı için oyun sıkışıp kalıyordu yani.
Evet.
Tamamen Wilbekin'in yaratıcılığı üzerinden bir oyun döndürmeye çalışıyorlardı. Ama artık yani yeni bize gelen şu anki Clyburn böyle bir oyuncu değil. Üçlük isabetleri de
Evet.
buluyor. Temiz ribaund alıyor. Onu daha önce bir, ya senle konuştuk ya başka bir yayında söyledim, ama yani aldığı temiz rebound çok değerli ya. Şu an EuroLeague'de hücumu en hızlı başlatıcı, geçiş hücumu başlatan ana formülü 3 veya 4 numaranın temiz bir rebound alması ve önü açık bir şekilde sahayı penetreyle geçebilmesi. Ya pasla hiç vakit kaybetmeden sahayı geçebiliyor. Orada savunma yerleşmeden mismatch bulabiliyor. Yani Clyburn aslında full paket bir oyuncu. Tam paketli bir oyuncu ve Anadolu Efes'in de bence net, çok özel, çok iyi bir hamle oldu. Clyburn hamlesi. Ya yayının sonunda şeyden zaten bahsederiz seninle, ama ya şimdiden sorayım, ben merak ediyorum. Sence Anadolu Efes'in bu yıl 3. şampiyonluğu kazanma şansı var mı?
Bayağı yüksek yani. Ben en büyük iki favoriden biri olarak görüyorum açıkçası. Yani diğeri de
Ben de.
Barcelona. Real Madrid'i o kadar favori görmüyorum. Tabii Barcelona'da şey durumu da kritik. Mirotic'in çaprazlar sakatlığı var. Ne zaman dönecek? Ne şekilde dönecek? Ya bu sezon komple kaçıracak mı yoksa playoff'lara doğru yani ligin son döneminde dönebilirse o bayağı etkili olur Barcelona için.
Yani
Onun
gene
dışında Angulo.
Barcelona geçince zaten konuşuruz. Ben Barcelona'daki sakatlar listesini çıkardım. Sakatlardan ilk 5 kuruluyoruz şu
Evet.
an.
Evet,
Yani
orada
garip bir
çok fazla
takım
sakat var.
yani.
Satoranski
Evet.
ve Higgins'in de sakatlıkları devam ediyor. O yüzden yani
Aynen
Barcelona
öyle.
var. Real Madrid yeni koçuyla EuroLeague şampiyonu için bence aday değil yani. Yine zorlayacaklardır. Final Four görebilirler. Playoff görebilirler ama şampiyon olamayacaklarını düşünüyorum. Belki bir de Milano diğer rakipti zaten. İlk üç. Bence Barcelona, Milano, Efes üçlüsü. O yüzden bunlar da Efes ikisinden bir adım önde gözüküyor. Sen ne, hangi takım favori
Ya
görüyorsun?
yo ben de Efes favori görüyorum. Ya birinci favori Efes görüyorum. Hatta hani yıldız verirsek 5 yıldız veriyorum Efes'e. Hani net favori. İki ya ben Real'den senin kadar umutsuz değilim ya. Real'den biraz daha umutluyum. Ben de Barcelona'dan daha umutsuzum. Çünkü şöyle bir hikaye var. Şimdi Saras'ın son sezonu artı şey dedikoduları başladı. Başka isimlerin adı geçiyor. Şimdi Navarro'nun orada bir ayak kaydırma oyunu var. Bir de biliyorsun Saras'ın yardımcı asistanını kovdu takım. Yani
Evet.
Barcelona'da. Ya işler çok
Mobbing
karışık
başladı.
orada. Aynen öyle. Ya o karışıklıkta Saras bir motivasyon çıkarıp şampiyon olursa büyük iş. Ama ben sinebileceğini de düşünüyorum. Real Madrid'de de şöyle bir hikaye var. Şimdi Sergio Rodriguez geri döndü. Ya tamam eskisi gibi değil ama Muchacho geri döndüyse her zaman Real Madrid'de ekstra bir yani ona bir küçük yarım yıldız verelim yani Real Madrid'de. Yani 4 yıldız bir takımsa bile. Mario Hezonya'yı aldılar. Mario Hezonya transferi çok enteresan bir transfer Real Madrid'in. Baktığınız zaman. Gabriel Deck, Antonio Randle, Walter Tavares falan dediğinizde aslında kadro hakikaten derin ve güzel bir kadro. Bir
Musa'yı
de
aldılar. Ekstra
aynen öyle.
en önemli hamleleri oldu.
Yani Barcelona Süper Kupa maçında da işte uzatmada gittiler kazandılar falan yani gene moraller. Neyse yani bir şeyleri konuşurken favorileri konuşurken konuşuruz. Şimdi istersen biraz Fenerbahçe'den bahsedelim.
Evet. Geçelim. Fenerbahçe
Hatta
takımı komple değiştirdi abi. İtüdis'i
ha.
getirdi. Daha sonra işte Kalates, Nemanja Bjelica. Başka kimleri almıştı şu an? Motli, Cekiri. Ve Samet Gey'i aldı. Onu da hatırladım. Şu an diğer transferleri
Ben
hatırlayamadım
size
da.
sayayım abi
Ve
direkt.
Ersan Ertuğrul
Motti. Aynen. Wilbekin geldi. Bielitsa'yı
evet.
saydın. Kalates'i sayalım. Yani baktığın zaman Koç da dahil olmak üzere 6, 8, 10 transferi var ya Fenerbahçe. Bütün
Evet.
kabuk değişimi yaptılar ve Nur Topu gibi bir David Blatt kadrosu kurdular. Yani bu
Evet.
tam David Blatt ya. Şimdi Wilbekin topu eline alacaksın. Yandığı noktada Euro Cup şampiyonluğu getirebiliyor yani. Hani onu biliyoruz ama Euro
Evet.
Lig'de ki Maccabi'den kazandı. Kötü alışkanlıklar Fenerbahçe'yi negatif yazar. Bu Fenerbahçe'de Euro Lig seviyesinde bu işleri yapmamak gerekiyor. Çok fazla o topu elinde tutup. Şimdi Nigel Harris 3,5 numara. Yani 3,5 3-4 oynayabiliyor ve hem savunmada hem hücumda etkili ki bence savunmada Nigel Harris'in eklenmesi İtudis'i çok mutlu etmiştir. Çünkü switch yapabilir Nigel Harris'in varlığıyla. Artı Dechampierre'in varlığıyla da keza. Yani hem Pierre'in hem Nigel Harris'in oynadığı beşlerde çok rahat switch yapacaklar. Ben Jonathan Motley'den ya herkes daha umutlu. Ben o kadar umutlu değilim. Ya senin görüşün ne?
Ben de çok umutlu değilim. Yani Motli böyle biraz şey hani atletik ama oyun bilgisi düşük bir pilotmuş gibi duruyor. Yani çok kolay faal oluyor. Klasik zaten bu tarz pilotların ilk şeyi budur. Yani gençliğinde böyle kolay faul problemine gidip sürekli sıkıntı yaşaması. Yani sürekli blok kovalaması. Yani adamını unutması böyle topsuz oyun savunması falan sıkıntı oluyor genelde bu tarz pilotlar. Motli de böyle bana sıradan bir oyuncu gibi geliyor. Yani açıkçası ben de çok umutlu değilim. Yani ben Cekiri'nin daha fazla süre almasını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Yani Cekiri hem sırtı dönük oynuyor hem böyle içerideki büyüklüğüyle çok fazla fark yaratıyor. Yani özellikle mesela Efes'i çok zorlamıştı eski takımlarında sürekli. Yani ne Dunstan ne Plyce eşleşebiliyordu onunla. Hatta Sertaç varken Sertaç da hepsinin üzerinden rahat rahat sayısını, reboundını alıyordu ve onu daha çok kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben.
Yani evet Cekir'in bence ben de daha çok kullanıcı ve Modli'den de tam yani ikna olamıyorum ya bir türlü. Hani çok izlememiz gerekiyor ama benim esas yani bütün bu kadro içinde merak ettiğim Esas isim de Carson Edwards. Şimdi Carson Edwards aslında risk. Şöyle bir risk. Bir Larkin de çıkabilir. Hani baktığın zaman. 24 yaşında delice işte potaya gidebilen combo guard dediğimiz tabir edilen bir oyuncu. Oradan bir Larkin potansiyeli de çıkabilir yani. Bir anda Euroleague'in en değerli oyuncularından, en değerli skorerlerinden birinde izleyebiliriz. Ama diğer bir tarafta da hiçbir şey olamayıp hani diğer yıl işte Euro Cup, ondan sonraki yıl FIBA Şampiyonlar Ligi, FIBA Euro Challenge'da herhangi bir takımın işte en büyük skoreri, ardı bir de 30 sayı attığı maçta haberleri girdiğimiz bir oyuncu da olabilir. Ama bu riski de alabilecek takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. Çünkü ya artık oyuncu havuzu öyle bir hale geldi ki riskler alıyorsun. Yani oyuncu getiriyorsun. Bir riskli skorer kimliğiyle oyuncuya emanet ediyorsun. O riskin karşılığını alıyorsun veya alamıyorsun. Yani bu riski de alabilecek takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. Çünkü level atlaması gerekiyor takım. Şimdi bir yerde kaldı bu takım, tamam mı ya? Yani bu takımın geçen yıl bir de yani playoff yapamayan bir kadrodan bahsediyoruz. Tekrar atlaması gerekiyor ve ciddi kabuk değişimi var. Yani işte Djordjevic'ten sonra işte Veselin'in gitmesi, Pierre-Henry aslında biraz takıma oturmaya başladı. Onun gitmesi, Dekolo'nun gitmesi, Polonara'nın gitmesi, ki bunların aslında Veseli en yukarı yazılır yani, Veseli'nin ayrılığı. Yerine eklenen
Dekolu.
Calathes, Bielitsa, Nigel Hayes, Tony Jekyll, Scottie Wilbekin ve işte Motley baktığında. Ama şimdi Bielitsa beyin. Yani takım içinde beyin hakikaten. Oyun sıkıştığı noktada da beyin. Calathes de beyin. Ama Calathes'ten elinden top alınca hiçbir üretimi yok. 5'e 4 hücum ediyorsun. Şutu riskli. Ya
Evet.
ben o konuda bilmiyorum. Yani Fenerbahçe bir şeyler denedi ki bence o yaratıcılığı da şeyden işte Edwards üzerinden oluşturmaya çalışıyorlar. Ama yani Edwards üzerinden ve Wilbekin üzerinden bir yaratıcılık çok eğlenceli bir takım izletir. Çok güzel bir takım izletir. Yani akar gider maçları. 100 sayıya falan ulaşırlar sürekli olarak. Ama diğer bir tarafta da bu takımın 3 ve 4 numarası tamam sivil savunması yapacak ama geri kalan da kim savunma yapacak abi?
Evet, savunma problem. Bir de şey de büyük problem. Yani bu takımın net bir skoreri yok. Yani Wilbekin kötü attığı zaman, yani Edwards'ın ne olacağını tam bilmiyoruz. Yani işte Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde de aynı şey oldu. Orada Wilbekin kötü attı, takım skoru üretemedi. Yani o kadar tıkandı ki Fenerbahçe. Calathes sürekli boş kalıyor, atamıyor şutları. Yani bir tane soktu ama en son Naci Reis'in patlama yapana kadar son periyotta hiç skor üretemiyordu Fenerbahçe. O yüzden
Evet.
de çok zorlandı yani. Takımın net skoreri yok. Hani Guduric belki bu rolde olabilir de o daha çok bench'ten gelip işte maç başına 8-10 sayı civarı ortalama yakalayacak oyuncu rolünde kullanılıyor. Birkaç senedir Fenerbahçe'de o eski Kızıl Yıldız döneminde takımın şeyi yani asıl yıldızı rolünde hiç oynamadı Fenerbahçe'de. Onun biraz skor potansiyeli düştü yani bu şekilde oynayarak. Bielitsa'nın ne vereceği tam belli değil yani. Oyun kurulumunda çok katkı sağlar ama skor olarak 15 sayıyı garanti etmiyor sonuçta o da. O yüzden Fenerbahçe'nin kadrosunda direkt 15 yazılacak oyuncu yok bence. Bir maçta yani 15 bir
Evet.
sayı atar. O yüzden de çok sıkıntı işte. Belki Wilbekin işte eğer şut ritmini yakalarsa o da işte gününde olmasına bakıyor. 30 attığı maçlar da Wilbekin'in EuroLeague kariyerinde ama istikrarsız olarak çok dalgalanıyor. O yüzden Edwards'ın bir ritim yakalayıp skor üretimine katkı sağlaması önemli olacak Fenerbahçe için.
Evet, kesinlikle ben de aynı görüşteyim ve yani bu yıl bana kalırsa ya bu kadro bu yapı İtudis'le ya playoff yapar ama ya ilk 4 sağ avantajını ben Fenerbahçe için çok zor görüyorum ya.
Zaten ilk dört belli gibi yani bence işte Real Madrid, Barcelona, Milano, Efes ilk dördün dışında bu dördünden başkası girse sürpriz olur bence.
Real'i aslında biraz konuştuk ki ben zaten bir
Evet.
giriş yapmıştım Real Madrid'e. Sen Real'in kadroyu nasıl değerlendiriyorsun?
Real'in kadrosu kadro iyi ama bir oyun kurucu eksiği var. Hani Rodriguez, Llull var. Çok yaşlılar. O yüzden bunlar, zaten Campazzo'yu geri getirmeye çalışıyor Real Madrid. Ama Campazzo da NBA'de kontrat bekliyormuş şu anda. O
Ama
yüzden
koç şey demiş ya, Matteo yeni koç. Campazzo'yu almak çok isteriz ama kadromuzda yer yok gibi de bir açıklaması var aslında. Hani bir yandan çalışıyorlar, bir yandan herhalde
biraz
şey
şey
de var.
yapıyor ya.
Vazgeçiş de var ama orada Nigel Williams-Ghost'tan da ben umutluyum ya Real Madrid tarafından. Yani hep
Evet, o
umutlu. Ben
da
oyuncuyu çok seviyorum abi. Güzel adam. Hani Olympiakos olmadı ama.
evet ama Real Madrid'in bir de şeyi de rotasyon da biraz daraldı giden oyuncular. Hani Trey Tompkins, Jeff Taylor,
Kesinlikle.
Tomáš Hertl gitti. Özellikle Trey Tompkins ve Jeff Taylor hani her maç düzenli oynamasalar da böyle hep işleri karıştırması gereken
Evet.
noktada girip 10 dakika maçı değiştiren isimlerdi. Yani Jeff Taylor'ın savunması özellikle. Rakip kısaları çok iyi. Hem fizikli hem
Kesinlikle.
atlet olma sebebiyle çok iyi durduruyordu. Trey Tompkins de alev aldığı maçlarda direkt 3-6-9 diye sayıp direkt ivmeyi değiştiren bir oyuncuydu. Yani bunları kaybettiler. Örtel zaten çok katkı verememiştir Real Madrid'de. O da ayrıldı. O yüzden yani bir rotasyonları daraldı biraz işte. Yeni oyuncular eklediler. Yani Hezonya hiç Real Madrid seviyesi bir oyuncu değil bence. Yani onu almaları çok garip. Eski Barcelona oyuncusu diye mi aldılar herhalde? Bunlar da böyle şey de var. Yani Real Madrid ve Barcelona birbirinin eski oyuncularını çok tercih ediyor son zamanlarda. O yüzden Canan Musa'nın yapacağı katkı çok önemli olacak bence. Yani şu an zaten geçen sezon çok iyi geçirdi. Avrupa
Ya.
Eurobasket'te çok iyiydi. Onun üzerine şeyde de çok iyiydi. Süper İspanya Süper Kupası'nda.
Cumhurbaşkanlığı diyorum ya. İspanya Süper Kupası aynen.
Orada da çok iyiydi. Onun katkısı çok kritik olacak. Yani Rudy 37 yaşında, Yul 35 yaşında. Rodriguez de 35 veya 36 olması lazım.
Evet.
Onların bu durumdayken yani yeni yaratıcı oyunculara ihtiyaçları var kısa olarak. Onun tamamlaması gerekiyor ama şey farkı da var tabii. Tavares kaldığı yerden devam ediyor yani. Hala şu an Euroleague'in en iyi uzunu muhtemelen Tavares. O da durdurulamadığı
Tabii.
şeyde inanılmaz bir fark yaptı Süper Kupa'da. O yüzden kısa rotasyonunu hallederse Real Madrid ilk 4'te olur her türlü diyorum abi. Sen ne düşünüyorsun?
Ya ben de aynı görüştüm ya, zaten demin de söyledim. İstiyorsan Barcelona'ya geçelim buradan ya. İkimizin arasını açtığı takım, hani ben biraz daha negatif bir tablo çiziyorum ki, hatta sana göre çok daha negatif bir tablo çiziyorum. Ben belki koçun, gerçi bir yıl kalmış koçta çok fazla değişim olmuyor ama abi bak, Satoranski sakat. Higgins sakat.
Evet.
Mirotic yok. Sakat. Yani Higgins'te Satoranski oynayacak ama ikisinin de raporlarına göre %50 şeyle oynayacaklar. Yani çok fazla şey yapmayacak. Kalinic sakatlık riski daima taşıyan bir oyuncu baktığında.
Veseli bir numara bir konuda zaten.
Veseli zaten Euroleague'in en çok sakatlanan oyuncularından bir tanesi. Bütün
Evet.
kadroya baktığında yani bu yapının ayakta durması çok zor. Ama ayakta durursa da yani en azından şu ilk 4 ay ya, ocağa kadar getirirlerse bir şekilde, işte atıyorum kaç maç yapılacağını da bilmiyorum şimdi ocağa kadar ama biraz sallamasyon olacak. Gel sezonun yarısına kadar geliyor, 15 diyelim. Böyle bir 15 maçta atıyorum 10 galibiyet, 5 mağlubiyet falan gelirlerse iyi diyeceğim ya Barcelona için. Çok sakat var. Çok sakat var ve dengesiz de bir takım oluşmuş durumda. Fakat diğer bir yandan herkesin sağlıklı olduğu koşulda da, ki ben Mirotic için gene de sezon sonunda döneceği için çok maksimum verimle döneceğini de düşünmüyorum. Yani Sertaç Veseli ikilisi heyecanlandırıyor.
Mike
Çünkü
Toby de var. Bir de
aynen
üçlü
öyle,
olarak.
onu da
Uzun
ekleyecektim. Bir de
rotasyon
Mike
çok
Toby
geniş.
var. Ya yani o kısımdaki rotasyon bence Avrupa basketbolunun en iyi
Evet.
uzun rotasyonuna sahipler. Onlar Kalates'in kontratı olmasına rağmen Kalates'ten çıktılar. Saturanski, Higgins yani Saturanski, Higgins, Laprovittola, Kuriç olarak oynayacaklar. Artı Jakubaitis de var tabii. Onu da atlamak lazım. Yani güzel bir guard rotasyonu da var. Ya bakınca takım sağlıklıysa çok güzel bir takım. Hatta bak, sağlıklıysa bu kadro Efes'te Barcelona benim favorilerim.
Evet.
Ama elimizdeki verilerle bu takımın sağlıklı kalacağı ihtimali çok düşük. Yani bana sağlıklı kalacaklar gibi gelmiyor. Ondan ben onları dörde yazıyorum. Ya bu sağlıklı kalmamış halleri bile dört yapar. Yani ilk dört yapar.
Evet.
Çünkü gene de o guard rotasyonunu biraz hareketlendirdim ve ekstra bir oyun da çıkıyor. Ekstra bir kadro da çıkıyor. Ben Milan'ın üçte kalacağını, üç yapacağını düşünüyorum.
Evet, Milano zaten yani diğer ikisinin önüne geçebilme ihtimali en yüksek olan takım. Barcelona'da şey sıkıntısı var bir de. Bence yani yapılanma uzun rotasyonu çok iyi oldu. Tamam Sertaç, Toby, Veseli de bu iki numara rotasyonu çok kötü takımın. Yani şey olsa bile Higgins daha çok üçte de kullanılabileceğiniz bir oyuncu. Oraya bir combo guard alabilselerdi
Ya bu arada
diğerinin yerine.
Higgins'i gördün mü son halini? Çok kilo almış ya.
Olabilir
Abi
abi.
kesin bak,
Çok
kesin bak
epeydir
abi.
kayıp.
Acayip
Tamamdır
kilo
abi.
almış. Yani onu kesin
O
kesin
yüzden
bak
yani
abi çok kilo almış. Abi.
bir tane 2 numara transferi çok faydalı olabilirdi onlar için bence. Yani hem Tobi hem Veseli hem Sertaç fazla gibi geliyor bana. Bu kadar üst
Yo
düzey
hak aynı
savunmayı.
fikirler. Yani aynen.
Rotasyonda
Zaten sonuçta iki tanesini hatta çoğu zaman yani
evet.
20 dakika kadar da bir tanesini oynattığın beşlerinde oluyor.
Evet.
Evet. Ben Milan'a dörde koyuyorum abi. Onu da şundan dolayı. Yani Delaney Sergio Rodriguez'den ayrıldılar ama yerlerine gelenler Billy Barron, Brandon Davis, Kevin Pangos. Yani ve işte Deşan Tomus'a bir de Voigtman var. Ya baktığın zaman çok bir de bir şey biliyorsun değil mi? Clyburn'u almak isteyen taraftı.
Evet.
Bayağı bir yön
Ondan.
şey yaptılar. Güzel bir kadroları var. Çok yani her mevki onların da birazcık ya yani 2 numara Bilber'in mükemmel bir hücumcu ama kötü giden bir günde ne tepki vereceği birazcık
Evet.
sıkıntı oluyor. Onların 4 numara rotasyonu beni birazcık şey yapıyor. Yani işte Melli var orada. Datome
Datome var.
geliyor oraya. Hani o 4 numarada Deşan Tamız var ama hani ya o da problem. Melli'yi 5'e kaydırdığın zaman bir atletik 4 numara ihtiyacı da doğuyor açıkçası. Ama ben Milan'da 4 yani ilk 4 yapacağını düşünüyorum. Senin görüşün ne Milan'la ilgili?
Milan şeyi de aldı abi. O da çok iyi bir turnuva geçirdi. Stefano Tonucci aldılar.
Ha
Yani
evet, aynen.
milli takımda o da bayağı katkı sağladı. Yani topa baskı konusunda olsun şey olsun. Onun da Euroleague'deki ilk sezonu olacak. Bakalım nasıl bir kariyer gösterecek. Yani Milano evet 4 numarada problemleri var ama Pengos yani uzun bir aradan sonra Euroleague'e dönüyor. Yani savaş çıktığından beri oynamıyordu CSKA'da. O yüzden onun dönüşü çok iyi olacak bence. Brandon Davis de zaten en iyi uzunlardan birisi var. Sonra çok
Teşekkür.
büyük balık kaçırdı yani elinden. Tabii ki oyuncu ayrılmak istedi. Bunun da etkisi var. O ikisini eklemeleri çok iyi oldu. Shields'ı da kadroda tutmayı başardılar. O da en iyi oyuncularıydı geçtiğimiz sezonlardan. O yüzden etkili bir sezon bekliyorum yani ben Milano'da. Koçları da devam ediyor zaten Ettore Messina. O yüzden ilk üçte yer alır bence kesinlikle Milano. Milano'da da şey sıkıntısı var dediğim gibi işte 4 numara sıkıntıları var. Bir de uzun rotasyon da sanki çok iyi değil. Yani Davis ve Poitman var ama bunları galiba şeyde kullanabilir zaman zaman. 4-5 yapabilir. Poitman'ın şutu olması. Davis'in de keza orta mesafe şutları var. O yüzden 4 numara rotasyonda bunları kaydırarak biraz daha toparlayabilir. Bu şekilde halledebilir. O yüzden Milano iyi olacaktır diye düşünüyorum abi.
Ya
Eklemek
ben de
istediğim
aynı
var mı ya?
görüşteyim. Yo, Milan'la ilgili yok. Zaten zamanımız da az kaldı.
Evet.
Şu 2-3 dakikada bir şeylerden bahsedelim bence hızlıca. Ben hızlıca söyleyeyim abi. Benim playoff adaylarımı söyleyeyim. Kısa kısa. Zaten ilk dördü ikimizin de ortak ilk dört
Evet.
fikri. Efes, Real, Milan, Barcelona. Hani bunun
Evet.
sıralaması değişir dedik. Ya bunlar sağ avantajlı büyük ihtimal bitirirler bize göre. Ben 5'e ya 5 6 7 8'i de ben aynı görüyorum. Hatta şöyle diyeyim. 5 6 7'yi aynı görüyorum. 8'i ayırıyorum burada. Monaco, Fenerbahçe ve Olympiakos'u 5 6 7'de görüyorum. Yani o orada gidip gelecek takımlardır diye bir şeyim var. Çünkü Olympiakos da evet Dorsa ayrıldı. İşte Printezis basketbolu bıraktı falan ama yapı güzel orada. Barzokas'ın elindeki bir de kullanmayı sevdiği oyuncu tipi var. Oradan bir şeyler çıkar, net çıkar. Fenerbahçe zaten konuştuk. Monaco'da da şöyle bir hikaye var. Mike James, Dontal ve Diallo bir de şey Donatas, Mathieu tuttu bu takımlar. Bir de yanına Jordan Lloyd, Okobo'yu eklediler. Ha bir de Moerman'ı eklediler. Ya yani Moerman takımı çok fazla bir spacing de sağlayabilen bir oyuncu. Ya girdi girmedi dışında spacing sağlayabiliyor. Bu Mike James için de işine gelen bir oyuncu. Playoff mücadelesinde de çok hızlı hani 8-9-10 diyeyim bunun içinde. Maccabi, Bayern ve Bologna'yı görüyorum. Hani bir de Partizan'da görüyorum. Ya hadi Partizan'da Obradovic'in yüz hürmetine, büyüklüğü hürmetine ekleyelim. Hani 8'de de bunları görüyorum ama bunları zaten detaylı olarak biraz daha sezon başladığı zaman da
Evet.
ekstra konuşuruz. Ama yani Bologna'nın Bence kadrosu da çok çok iyi bir kadro bu arada.
Evet,
Hani
Polonya çok
Teodosic,
iyi.
Belinelli, Şengelli, Daniel Hackett ama sakatlık potansiyeli olan ve artı bunlara Jordan Mickey, Ifa Lundberg eklendi bir de. Yani kadro iyice güzel oldu ve koç da Sergio Scariolo. Hani mükemmel takım çizdi. Bologna onlardan bir tanesi ama hem yaşları var oyuncuların, yeni eklenenlerin değil yani eskilerin, kalanların. Hem de sakatlık geçmişte birazcık sıkıntılı. O problem yaratabilir Bologna tarafında. Partizan'da da Obrado için yani çok ciddi bir etkisiyle zaten takım. Ya birazcık buraya gelme hikayesi bu kadar yatırımda Obrado için bir programıyla oldu ve işte Punter, Zach Lidey, Lesort, Matisse Lizort var ve James Nunn'ı da ekledi onlarda. Bir de Papa Petru geldi hatta.
Dante Exum da geldi abi.
Dante Exum da geldi. Aynen öyle. Yani aslında güzel de bir yapı var ama bunun ne kadar yeteceğini, yani EuroLeague playoffları için uzun bir sezon ne kadar yeteceği benim kafamda bir soru işareti olarak duruyor. Ya keşke Bursaspor daha çok yatırım yapsaydı, burada yer alsaydı yani diyorum.
Evet. Ya Partizan'ın şey eksiği de var yani. Şu an EuroLeague'de çok maç oynanıyor. Bu ritmi çok uzak bir takım ya yani bence. Eurocup'tan gelen bir takımın hani uzun süredir Euroleague'de olmayan bir takımın buraya adapte olması kolay olmaz bence. O yüzden Bologna için de bu geçerli. Biraz zorlanabilirler. Maç fazla yani 34 maç oynayacaklar. O yüzden onlara ağır gelebilir bu tempo. Bir de ben Monaco'da Matheus Strazel çok beğendiğim bir genç oyuncu.
Evet.
Onu eklemesini yaptılar. O da umarım parlar. NBA radarlarına girmiş bir basketbolcu zaten. Onun dışında da Maccabi'nin playoff şansını ben fazla görmüyorum açıkçası. Bir de şeyden Asvel ve Alba Berlin'den sürpriz olabileceğini bekliyorum ben. Bu sezon iki böyle playoff yarışında olabilecek ama yani kadroda çok zayıf son iki sırada gösteriliyor bu iki takım. Power Rankings'de ama bence ilk 8 yarışında olacak işte. Hem Alba Berlin hem Asvel diye diyorum abi.
Yani ben de
Programı
ya çok katılmıyorum Azver Alba Berlin'e ama Azver'den şaşırmam. Alba Berlin aynı kadroyu korudu. Hiç çok büyük de ekleme yapmadı
evet.
ama Azver çok
Geçen
şaşırtmaz.
sene de yine iddialı olmuştu Alba. Bir de Asvel iyi transferler yaptı. Dekolo'yu aldılar. Özellikle
Aslında
onlar için
evet.
şey Obasohan geldi. Belçika milli takımında oynamıştı o da. Laverne'i de aldılar. O yüzden yani bayağı tecrübeli oyuncular da kattılar. Zaten genç bir kadroları da vardı. Kendi sürekli yetiştiren bir takım Asvel. Orada o eklemelerle bir tecrübe de kattılar. Yani Dekolo ve Laverne sağlıklı kalabilirse bu iki oyuncu da hani Fenerbahçe'den biliyoruz çok fazla sakat yaşayan oyuncular. Eğer kalabilirlerse playoff yarışında olabilirler.
Evet,
Tamamdır
bakalım.
abi. Başka
İstersen
eklemek
bir
istediğin var
maç bu akş yani şey bu akşamın maç programını alalım.
mı? Bugün maç programı. Bugün direkt açılış maçı Asvel Emporio Armani Milano ile başlıyoruz. Daha sonra Panathinaikos Real Madrid yine aynı saatte. Maccabi Zalgiris, Valencia, Baskonya, Bayern Münih de Fenerbahçe ile oynuyor bugün için maçlar. Yarın da Anadolu Efes Kızılyıldız'ı konuk ediyor. Alba Berlin, Partizan, Virtus Bologna, Monaco, Barcelona'da Olympiakos'la eşleşiyor abi. Bugün
Yani
bu
sakin
hafta maçları
ama
var.
güzel bir hafta. Yani Bayern Fenerbahçe, Fenerbahçe için çok güzel bir test. Bir de
Evet, Bayern de çok
yanlışım
kadro.
aynen
Onların
öyle.
eski oyuncuları Hilliard ve Dedovic yani çok eski uzun süredir bu takımda oynayan oyuncular onlar ayrıldı. 3 tane NBA oyuncusu aldılar yani ikisi G League'den. O yüzden onların da daha çaylak oyuncularla ilk maç olacak. Fenerbahçe için avantaj olabilir bu.
Aynen. Anadolu Efes'inde Kızılyıldız. Güzel bir açılış. Ha bu arada Fenerbahçe ilk maçı evinde oynuyor. Sonraki 3 maçı şey ilk maçı deplasmanda sonraki 3 maçı evinde oynayacak. Bu da büyük bir avantaj aslında. Bu kadar yeni kurulan bir kadro. İşte orada Edwards ve Motley kendini bir anda toparlayıp bizi çok daha fazla yerlere götürebilir. Yani farklı bir şey de konuşabiliriz Fenerbahçe ile ilgili. Teşekkür ederim Kemal'cim ya. Çok güzel program oldu gene.
Ben de teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8.500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.